Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46-49. Ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Esvan 1399, Hicri Kameri 23 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 7 Mart 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa 10 aylık Mustafa Kazım'ı hükümetinin performansı ve yaşam anahtarlarını dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Rusya Cumhurbaşkanı Putin, İslam İnkılabı rehberine mesaj gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak'ta güvenlik ve barışın sağlanmasının İran için ciddi bir öncelik olduğunu söyledi. İran, metal titanyum üreten ülkeler arasına girdi. Avrupa Birliği, Rusya ve Çin aşılarına onay verdi. Erdoğan, kimsenin toprağında gözümüz yok derken Türkiye'de 78 terörist etkisiz hale getirildi. Ermenistan'da sular durulmuyor, seçim krizi giderek büyüyor. Şimdi haberler.
Rusya Devlet Başkanı'nın mesajı İslam İnkılabı rehberine iletilmek üzere İslam İnkılabı rehberinin üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti iletildi. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin baş danışmanı Ali Ekber Velayeti ile yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ayetullah Hamenei'ye gönderdiği mesajını kendisine sundu. Velayeti bu görüşmede yaptığı açıklamada Rusya ve İran'ın önemli ve eski dostlar olduğunu belirterek iki ülke arasında uzun süredir devam eden ticari, ekonomik, kültürel ve stratejik ilişkilerin sürdürülmesinin önemli bir faktör olduğunu ifade etti. İran-Rusya ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayalı ve stratejik olduğunu söyleyen velayeti, bölgesel ve uluslararası bazı gelişmeleri işaret ederek, bölgesel ilişkiler ve çevremizde yaşanan gelişmeler, Tahran ile Moskova arasında daha fazla işbirliğine yol açtı. Şimdiki durum, ilişkiler ve etkileşimleri güçlendirme sürecinde önemlidir, dedi. Stratejik ilişkilerin uluslararası arenada ve bölgesel düzeyde etkin bir işbirliği gerektirdiğini işaret eden velayeti, Suriye yetkililerinin daveti üzerine İran ve Rusya arasında gerçekleşen işbirliği, o ülkenin düşmanlarına karşı koymaya yardımcı oldu. Direnmek ve kazanmak için 70'den fazla ülkenin varlığıyla uluslararası bir savaş başlatmış olan bu uluslararası işbirliği çok etkilidir. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki çatışma konusunda da iki ülke arasında bir başka işbirliği örneği sergilendi. Bölgedeki mevcut durum, iki ülkenin diğer alanlarda birbirleriyle koordinasyon içinde bulunabileceği ve kesinlikle genişlemeye ve daha çeşitli hale gelmeye devam edeceği şeklindedir diye ekledi. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan da yaptığı açıklamada, Rusya ile İran arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bu ilişkilerin pekiştirilmesine yol açtı ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için etkili adımlar attı dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameyne'nin Putin'e gönderdiği mesaj son zamanlarda İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf tarafından Moskova'ya iletilmişti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Mustafa Kazım ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak'ın bölgenin siyasi ve güvenlik etkileşimlerinde önemli bir yere sahip olduğunu, İran'ın Müslüman ve dost bir komşusu olduğunu da belirterek, Irak ile her alanda ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesi gerektiğini söyledi. İki komşu ülke olarak İran ve Irak arasındaki büyük işbirliği potansiyeline atıfta bulunan Ruhani, İşletmeleri ve özel yatırım şirketlerine iş vizesi verilmesi bu ilişkilerin gelişmesine yardımcı olabilir. Irak'ta güvenlik, birlik, barış ve huzurun sağlanması İran için ciddi bir önceliktir. Irak'ın iç işlerine her türlü dış müdahaleye karşıyız. Bunu bu ülkenin ve tüm bölgenin aleyhinde olarak değerlendiriyoruz dedi. Irak'taki İran döviz varlıklarının serbest bırakılması gereğini vurgulayan Ruhani, milyarlarca dolarlık İran mal varlığının Irak bankalarında yasa dışı olarak bloke edildiğini ve Irak'ta yetkililerin tekrarlanan vaatlerine rağmen İran mali kaynaklarının henüz serbest bırakılmadığını söyledi. Irak'ta dahil olmak üzere bölgedeki Amerikan birliklerinin varlığını istikrarı bozan ve rahatsız edici olarak nitelendiren Ruhani, Amerikalılar bölgede her zaman yıkıcı rol oynadılar. Irak parlamentosunun Amerikan askerlerini ülkeden çekme kararını hızlandırmak barış ve istikrara yol açabilir. Bölge sorunları bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerekir. İran bölge ülkeleriyle güvenlik, barış ve huzurun sağlanması için bu alanda işbirliğine hazırdır açıklamasında bulundu. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de telefon görüşmesine yaptığı açıklamada İran'ın Irak'ın iyi bir dostu ve komşusu olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesi ve derinleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.
İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldılar. İran'ın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan dün telefonda görüştüler. Görüşmelerde İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldılar. İki taraf ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek İran ve Ermenistan yetkililerinin her alanda işbirliğini daha da geliştirme iradesini vurguladılar.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki müdahaleci girişimlerinden bahsetmeksizin İran'ın füze programının Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında endişeye neden olduğunu iddia etti. Fars Haber Ajansı'nın El Arabiye kanalına dayanarak verdiği habere göre Amerikan Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programını ilerlettiğini, aynı zamanda füze programını da genişletmek istediğini iddia ederek bu durumun Pentagon'u endişelendirdiğini bildirdi. Pentagon'un iddiası, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman İran'ın füze programının uluslararası standartlara uygun olarak savunma niteliği ve caydırıcı olduğunu söylediği bir zamanda geliyor. Bu arada Amerikan müdahaleleri son yıllarda Batı Asya'daki gerilimleri daha da arttırdı. Bugün Batı Asya'daki durum büyükelçisi savaş, bölgedeki rakipler ve ülkeler arasındaki bölünmelerin yanı sıra bölgenin bir Amerikan silah pazarına dönüştürmesini içeren Amerikan stratejisinden kaynaklanmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan Herat Başkonsolosu, Ebu Nasr Ferahi sınır gümrüğünde çıkan yangının İranlı itfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alındığını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hüseyin Nikfer, Afganistan'da dün meydana gelen yangının İran itfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alındığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Herat Başkonsolosu bu yangında 3 akaryakıt tankı ve 2 akaryakıt tankeri alev aldı dedi. Güney Horasan velayetinin birçok yerinden yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin gönderildiğini söyleyen Nikfar, İranlı itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangının söz konusu, yangının İran'ın yardımı yayılmasına da engellendiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Herat Başkonsolosu, Afganistan hükümetinin sınır gümrüklerinin altyapısına ve bu gümrüklerin itfaiye ekipmanı ile donatılmasına ciddi önem vermesini bekliyoruz dedi. Afganistan'ın Ferah eyaletindeki Ebu Nasr Ferahi sınır gümrük görevlileri de İran'a ait 4 itfaiye aracının yangının söndürülmesine yardımcı olmak için Ferah'a girdiğini bildirdiler. Bu arada Afganistan'ın Herat Ferah valileri ve Ferah Eyaleti Ticaret Odaları Başkanı da yangını kontrol altına almak, İran'ın gösterdiği çabalara ve yardımlara teşekkür ettiler.
İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Merkezi'nin Fars Dili Geliştirme ve İranoloji Bakan Yardımcısı, diğer ülkelerde 31 Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'nün bulunduğunu açıkladı. Bahadır Bağkır'ı dün yaptığı açıklamada 23 Fars hocasının bu yıl sonuna kadar 13 ülkeye gönderileceğini belirdi. Bağkır'ı Fars dili ve edebiyatının yaygınlaşmasının yıllık oturumunda bu yıl korona salgını sebebiyle çoğu Farsça ve edebiyat öğrenimleri sanal olarak yapıldı dedi. İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi Başkanı Hüseyin Sağlar Amuri de söz konusu oturum kurusunda yaptığı konuşmada herhangi bir ülkeden İranlı olmayan öğrencilerin Fars dili ve edebiyatı veya İranoloji okumak istemeleri halinde onlara İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı'nca burs verileceğini söyledi. Sağlar Amiri şu anda üniversitelerde İranlı olmayan 58.300 yabancı öğrencinin Farsça okuduğunu söyledi.
Medikal sınıf titanyum inşaat demiri satışına ilişkin ilk sözleşme İran Atom Enerjisi Kurumu'nun çabaları ile ortopedik implant firmalarından biriyle imzalanmasıyla İran titanyum metal üreten ülkeler listesine girmeyi başardı. İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamaya göre tıbbi sınıf titanyum inşaat demiri satışına ilişkin ilk sözleşme en büyük ortopedik implant şirketiyle imzalanarak İran stratejik metal titanyum üreten dünyadaki birkaç ülkeden biri haline geldi. Tıbbi sınıf titanyum külçelerin prototipleri çok katı tıbbi standartlara uygun olarak analize edilerek üretilmiştir.
İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanush Cihanpur, 180 milyon dozdan fazla korona aşısının ithalatı, ortak üretimi ve yerli üretimi programının olduğunu bildirdi. Cihanpur, dün yaptığı açıklamada İran'da koronavirüse karşı kapsamlı aşılama programının muhtemel koşullar göz önüne bulundurularak ülkenin ihtiyaç duyduğu aşıyı temin etmek ve üretmek gibi 4 parayla seçeneği aynı zamanda dikkate aldığını bildirdi. Cihanpur, 4 seçeneğin tamamının takibi ve tanıtımı ile milli aşı seferberliği çerçevesinde bir yılda 180 milyon doz aşının sağlanacağını, bunun da ülkenin ihtiyaçlarının üzerinde olacağını söyledi. Cihanpur'a göre 4 seçenek doğrudan satın alma, COVAX mekanizmasıyla ithal etme, aşıların ortak üretimi ve yerli üretimden oluşuyor.
Avrupa Komisyonu İç Pazar Temsilcisi Thierry Breton'a göre, üyeler arasında Avrupa Birliği'nin aşı programının dışına çıkıp kendi aşılamalarını yapmasında bir sakınca yok. Çin ve Rusya'da üretilen aşılara onay vermeyen Avrupa Birliği, el sıkıştığı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmaları ile aşılarının tedariğinde sıkıntılar yaşadı. Macaristan, Avrupa Birliği'nin aşı programının dışına çıkıp Çin'e aşı siparişi veren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Birlik içindeki tedarik ve lojistik sıkıntılarının derinleşmesiyle Macaristan'ı takip eden Avusturya, Danimarka, Çekya, Polonya ve Slovakya'da Avrupa Birliği sağlık makamlarından izin almayan diğer aşılara yönelmeye başladı. Euronews'un haberine göre Avrupa Birliği aşı programından da sorumlu Thierry Breton ise kendi stratejilerine güveninin tam olduğunu ifade ederek bazı ülkelerin dışarıdan aşı almasında bir sakınca görmediğini ifade etti. Politico'ya konuşan Brenton Macaristan'ın Rusya'dan 40 bin doz aşı satın aldığına vurgu yapıp bize binler değil milyonlar lazım diye konuştu. Avrupa Birliği'ne düşen sorumluluk hatırlatıldığında ise Brenton aşı dağıtımındaki eşitsizliğin sorumlusunun Avrupa Birliği değil üretici firmalar olduğunu savundu.
Amerika'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler sayısı son 24 saatte 2585'e artarak 537 bine yükseldi. Kaliforniya 3 milyon 592 bine aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 688 bine aşkın vakayla, Texas ve 1 milyon 936 binden fazla vakayla Florida izliyor. Amerika'da COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 85 milyon 8 bini geçtiğini duyurdu.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 138.592 COVID-19 testi yapıldı. 11.770 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 64 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 702 oldu. Son 24 saatte 7.291 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.616.139'a yükseldi. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Korona ile Mücadele Kurumu, ülkede son 24 saatte koronavirüsünden 3 kişinin daha öldüğünü açıklayarak toplam ölü sayısının 3.238'e yükseldiğini bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir ülkenin denizinde, toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece vatanımızı ve haklarımızı korumak istiyoruz, dedi. Erdoğan, Mavi Vatan 2021 taktik tatbikatına canlı bağlantıyla katıldı. Tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz, diyen Erdoğan, konuşmasında özetle şöyle dedi. Mavi Vatan 2021 tatbikatının başarılı geçmesini diliyorum. Bu tatbikatta sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü harp araçlarının personelimiz tarafından kullanılmasını da izleme fırsatı buluyoruz. Erdoğan, ülkemizi Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan hukuksuz girişimlerin tamamını akamete uğrattık, dedi. Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında güçlü olmak durumundayız, diyen Erdoğan, son dönemde Suriye, Irak, Ege ve Doğu Akdeniz bağlamında tecrübe ettiğimiz hadiseler bize bu gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır ifadesini kullandı. Bu arada Türkiye ile ciddi gerginlik yaşayan Yunanistan ise Türkiye ile arasındaki gerilimin ortasında silahlı kuvvetlerini güçlendirme planının bir parçası olarak askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkarttı.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesini Türkiye'nin daha önce ilan ettiği ve Birleşmiş Milletler'e bildirdiği sınırlara saygılı yapmasını olumlu olarak nitelendirdi. Faaliyetlerin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikata görev alan gemilere video konferans yöntemiyle bağlanarak personele hitap eden Akar, bölgesel ve küresel hassas ve kritik bir süreçten geçildiğini, terör sorununa ilave mülteci akını ve birçok gelişmenin yaşandığını belirtti. Türkiye ile Yunanistan arasında sorunlara dikkat çeken Akar, biz tüm sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog yoluyla iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümlenmesinden yanayız, dedi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Türkiye, askeri teçhizat ve lojistik taşıyan 25 zırhlı araçtan oluşan başka bir askeri konvoyu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetindeki üslerine gönderdi. Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki saldırganlığı yaygın uluslararası kınamalara yol açıyor.
Ermenistan'da ordunun başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için muhtıra vermesiyle başlayan siyasi kriz sürerken muhalefet Paşinyan'ın görevden ayrılması şartıyla erken seçime gidilmesini istedi.
Ve son haberimiz, haber kaynakları Yemen'in petrolden yeni bölgesi olan Marib eyaleti çevresinde işgalci Suudi koalisyonu ve işbirlikçileriyle Yemen Halk Komiteleri ve Yemen ordusuna oluşan güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Siyonist rejim İsrail'in hareketleriyle ilgili mektubu etrafında. Siyonist rejim İsrail uzun süredir çeşitli bahaneler uydurmaya çalışmaktadır ve bu doğrultuda İran'a karşı temelsiz iddialar ortaya atmıştır. Yaklaşık iki hafta önce 25 Şubat tarihinde sahte İngiliz kimliği adı altında ve araba taşıyan gemi olarak bölgeye giren Siyonist rejim İsrail'e ait kargo gemisi Umman Denizi'nde patladı. Görünüşte geminin kimliği bölgede bazı eylemlerde bulunması için gizli kalması gerekiyordu. Fakat olayın ardından Siyonist rejim televizyonu MV Hilos Ray adlı geminin Mossad başkanı Yossi Cohen'in arkadaşlarından birine ait olduğunu duyurdu. Siyonist rejim İsrail Başbakanı da hiçbir belge ve kanıt göstermeden İran'ı gemide yaşayan patlamadan sorumlu tutarak ithamlarda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Mecid Tahtirevanci, Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'na birer mektup göndererek bu ithamların içi boş ve temelsiz olduklarını vurgularak tüm suçlamaları reddetti. Mecid Tahtirevanci sözlerinde bu saldırının özellikleri gayrimeşru ve şirret eksenli siyasetler güdülen aktörler tarafından hayata geçirildiğini gösteriyor ifadesini kullandı. Aslında Tahtirevanci'nin tahminleri gerçeklere dayalıdır. Çünkü Siyonist rejim İsrail kritik ve zor koşullar altında. Bu yüzden Siyonist rejim İsrail'in önceden planlanmış bir eylem çerçevesinde geminin patlaması olayıyla İran'ı suçlu göstermeye çalışması muhtemeldir. İsrail'in bölgedeki amacı kriz yaratmaktır. Bunu da kendisine ait kargo gemisinin patlatılması senaryosu ile sahnelemek istiyor. Bu yüzden bu senaryo İki açıdan değerlendirilebilir. İlk boyut, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Mecid Tahtirevanci'nin değindiği gibi Siyonist rejimin kendini mağdur göstermekle işledikleri cinayetler hakkında gerçekleri gizleyerek kamuoyunu saptırmaya çalışmasıdır. Tahtirevanci bu hususta şöyle diyor: "Dünya bu gerçeğe karşı duyarlı olmalı ve Siyonist rejim İsrail'i askeri maceracılıklarından sorumlu tutarak kendi yanlış hesaplarına dayalı her türlü girişimin sonuçlarından bizzat sorumlu olacağı konusunda uyarmalıdır." Bu olayın diğer bir boyutu da şöyle: direniş ekseninin farklı cephelerde, farklı bölgesel cephelerde büyük zaferler elde ettiği sırada Suriye ve Irak'ta Batı, gerici Arap ve İsrail üçgeninin desteklediği terör örgütleri ve çetelerini çökertildiği sırada, Yemen cephesinde inanılmaz ve çok büyük zaferler elde edildiği sırada Suudilerin Yemen Halk Komiteleri ve ordusunun saldırıları karşısında şaşkına döndüğü sırada bu senaryonun ortaya atılmasıdır. Bundan güdülen amaç ise Fars Körfezi'nde güvenlik, kaos ve gerilimleri oluşturmak olabilir. Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Bilimler Dalı'nda akademisyen ve uzman Ali Umidi ise Siyonist rejim İsrail'in Fars Körfezi bölgesindeki kışkırtıcı girişimlerinin birkaç hedefi olduğunu, bunlardan birinin Trump hükümet döneminin son günlerinde bölgeyi denizaltı konuşlandırması olduğunu düşünüyor. Bu uzman açıklamasının devamında şöyle bir hatırlatmada bulundu: İsrail Askeri Deniz Koalisyonu veya başka bir bahaneyle Fars Körfezi bölgesine sızarsa bu fırsattan hep bölgede gerilim yaratmak için yararlanacaktır. Başka bir ifadeyle meşruiyet krizi yaşayan Siyonistlerin bölgede yeni bir alan açmak ve İran'ı tehdit kaynağı olarak göstererek bölgeye sızmak istedikleri söylenebilir. Bu bileşenler aslında senaryonun daha önceden yazıldığını ve sahte kriz ve gerilim yaratma girişiminin planlarının yapıldığını gösteriyor.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika ile Avrupa arasında ticari savaşını sonlandırma çalışmaları hakkında. Avrupa Birliği ve Amerika 5 Mart Cuma günü havacılık sanayisine verilen subvansiyonlar hususunda 16 yıllık anlaşmazlıklar ile ilgili olan milyarlarca dolarlık ithal ürüne uyguladıkları tarifeleri askıya alma hususunda mütabakata vardılar. İki taraf da ortak bir bildiri yayımlayarak 4 aylığına askıya alınmanın 7,5 milyar dolar değerinde Avrupa Birliği'nden ithalat mallarına uygulanan tüm Amerika tarifeleri ve 4 milyar dolar değerinde olan Amerika'dan ithalat mallarına uygulanan tüm Avrupa Birliği tarifelerini kapsadığını duyurdu. Bu ithal ürünler ve mallar ile ilgili tarifeler aslında uzun yıllar süren Dünya Ticaret Örgütü'nün Airbus ve Boeing havacılık şirketlerinin aldığı subvansiyonlar hususundaki dosyaları gereği uygulanıyordu. Bu mütabakat ise Amerika Başkanı Joe Biden'in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i telefonda arayarak yaptığı görüşme sonucu sağlandı. Joe Biden, Avrupa Birliği'ni destekleyeceğini ve Avrupa ile Amerika ilişkilerini tekrar iyileştireceğini ve onaracağını belirtti. Von der Leyen de bu mutabakatın ve anlaşmanın iki tarafın firmaları ve sanayi dalları içinde mükemmel bir haber olduğuna vurgu yaparak, gelecekteki ekonomik işbirliklerinin çok olumlu bir işareti olarak değerlendirdi. Görünen o ki Amerika'nın Avrupa Birliği ile bu kadar önemli bir mutabakata yönelten şey, Trump döneminde Avrupa'ya karşı ticari yaklaşımının kesin yenilgiye uğramasıdır. Buna ilaveten daha önceden de Joe Biden hükümetinin iş başına gelmesiyle transatlantik hususundaki yeni yaklaşımı sayesinde Avrupa ile ticaret savaşını bırakacağı aşikardı. Siyasi uzman Meryem Şefii'nin söylediğine göre Avrupa, Biden'in gelişiyle Beyaz Saray'da üç şeyin değişimini bekledi. Buna göre Avrupa Birliği, Washington ile ilişkilerinin iyileşmesi, transatlantik ilişkilerin canlanması ve Amerika'nın uluslararası toplum yapısındaki çok taraflılığa geri dönüşünü beklemektedir. İşte bu beklentilerle Avrupa, Amerika ile olan siyasi gerilimlerini ve tarife savaşlarını bitirmek ve daha fazla işbirliği yapmak istiyor. Avrupa Birliği Trump dönemi öncesinde Amerika ile yakın ticari bağlantılar kurmuş ve Barack Obama döneminde bile Washington ile transatlantik serbest ticari kapsamında müzakereler yapmıştı. Ancak Trump döneminde Avrupa Birliği farklı koşullar ile karşı karşıya kaldı. Trump bu müzakerelere sürecini durdurmasının yanı sıra Avrupa'dan gelen ticari mallara yönelik tarifelerinde artmasını istedi. Trump başkanlığının ilk gününden itibaren Avrupa Birliği'ni Amerika'nın ekonomik zafiyetinin kaynağı olarak gösterdi. Trump her daim serbest ticaretin Amerika ekonomisine zarar vereceğini öne sürdü ve bunu bir tehdit olarak gösterdi. Halbuki Avrupalılar hep ticari savaşın dünya ekonomik gelişme ve büyüme oranlarını azaltacağını vurguladı. 2018 yılında ise Avrupa ve Amerika'nın ticari savaşı Donald Trump'ın ithal ürünlere yönelik tarifeleri artmasıyla başladı. Avrupalılar da tarifelerin arttırılmasına tepki gösterdi ve bu savaş yeni boyutlar kazandı. Bir dönem ticari ateşkesin ardından Avrupa Komisyonu dönem başkanı Jean-Claude Juncker, Washington'a gitti ve Trump ile müzakere yaptı. Ancak Washington'un ısrarı bir kez daha tekrarlandı. Şimdi de görünen o ki son ikili münasebet sayesinde transatlantik ilişkileri özellikle de ticari ve ekonomik alanlarda gelişecektir. Bu bağlamda Trump'ın bıraktığı miras da çok yok edilmeye çalışılacaktır. Buna rağmen transatlantik ticari barış süreci hususunda ciddi tereddütlerin de söz konusu olduğunu unutmamak gerekiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Esven 1399, Hicri Kameri 23 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 7 Mart 2021 Pazar. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Esven 1360'da ünlü fakih ve mücadeleci din alimi Ayetullah Abdurrahim Rabbani Şirazi vefat etti. Hicri Şemsi 1301'de İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelen Ayetullah Abdurrahim Rabbani Şirazi, Hicri Şemsi 1342'den sonra Şah karşıtı mücadeleci hareketini başlattı ve defalarca tutuklanıp hapse atıldı. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Esven 1362'de İran'da kutsal savunma döneminin önde gelen komutanlarından Muhammed İbrahim Himmet şehit düştü. İnkılapçı din alimleri vasıtasıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni ile tanıştıktan sonra despot Şah rejimine karşı mücadelelerini başlatan Şehit Himmet, Şah'a bağlı memurlarınca tutuklandı. Şehit Himmet, Şah memurlarından kaçarak İran'da çeşitli şehirlere gitti ve ifşaatlarda bulundu. Ta ki İslam İnkılabı Hicri Şemsi 1357'de şanlı zafere kavuştu. Şehit Himmet, İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na katıldı ve inkılap karşıtı silahlı unsurlarla yoğun bir şekilde mücadele etti. Muhammed İbrahim Himmet, Basri Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşın ardından ülkesini savundu ve savaş cephelerinde özellikle Hürremşehir'in geri alınması operasyonunda önemli roller üstlendi. Hicri Şemsi 1362'de Aşura operasyonunda savaş cephelerinin ön saflarında yer alarak Allah yolunda en büyük arzusu olan şehadet mertebesine ulaştı. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Esven 1398'de İranlı siyasetçi Fatıma Rehber vefat etti. Kültürel faaliyetlerine Eğitim Bakanlığı'nda ders vermekle başlayan Rehber, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nda İnternet Şebekesi Üretim Müdürü ve İnternet Siyaset Belirleme Yüksek Konsey Sekreterliğini yaptı. O bir süre İran İslami Şura Meclisi'nde birkaç kez milletvekili olarak faaliyetlerini sürdürdü. Hicri Şemsi 1398'de İslami Şura Meclisi'nin 11. dönem seçimlerinde Tahran milletvekili olarak seçilen Rehber, çalışmalarına başlamadan önce yakalandığı koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Esfend 1368'de İran'ın sanat müziği hocası Üstad Hüseyin Kavami vefat etti. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Üstad Kavami kendi sahip olduğu bilgilerini musikiye ilgi duyanlara sundu ve Hicri Şemsi 1367'de İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'ndan 1. derece sanat nişanını almayı başardı. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Esven 1371'de İran'ın önde gelen musiki üstadı özellikle setar hocası Üstad Ahmet İbadi vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
T
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Mimarlığa ilahiyatçı dekan atanmasına Mimarlar Odası tepki gösterdi.
Star.
Macron samimiyet testinde.
Yeni Asya.
Okullar renklere göre açılacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Özgen Acar 5 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Kalkınıyormuşuz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ekonomik büyüme verilerine göre yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre %4,5 büyümüş ancak 2020 genelinde %1,8 oranında artış gösterebilmişti. Türkiye'de nüfus artış oranı 2019'da %1,39 iken 2020'de 0,55'e gerilemişti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu durumda 2020'de nüfus artışı oranı dikkate alındığında ekonomik büyüme ancak %0,25 oldu. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerimize şunu söylüyoruz, bir olur garip olur. 2 olur, rakip olur. 3 olur, denge olur. 4 olur, bereket olur. Gerisi Allah kerim, diyor. Ya genç çiftler Erdoğan'ın bu öğüdünü dinleselerdi, kalkımı hızı ne olurdu? Demokratik Parti'nin DP ekonomik yıkıntısı nedeniyle düzgün bir ekonomi için Milli Birlik Komitesi MBK, Anayasa için Kurucu Meclisi ve Devlet Planlama Teşkilatı DPT'yi kurdu. DPT de 1961'de ilk 5 yıllık plan hazırlıklarına başladı. DPT kalkınma hızı için şu ilkeyi öngördü. Nüfus artışı %3 olduğuna göre kalkınma hızı yıllık %7 olmalıdır. Çünkü bunun %3'ü nüfus artışı ile eriyeceğinden gerçek kalkınma ancak %4 olabilecektir. Kamuda şu tartışma başladı. Kalkınma hızı %6 mı, %7 mi, %8 mi olmalı? Benim 6-7 aylık yeni bir muhabir olarak kurucu meclis üyeleri arasında düzenlediğim ankette kalkınma hızı size göre kaç olmalı diye bir soru sordum. Yanıtlar kamudaki tartışmaya paralel olarak %6, 7, 8 arasında değişiyordu. Ancak bir temsilcinin şu yanıtı olağanüstü ilgi çekti. Ne demek %6, 7, 8 kalkınma hızı? Kalkınma dediğin %100 olur. Kalkınma hızı %100 olmalıdır. 2021 Şubat ayında ihracat 16 milyar dolara, ithalat 19.4 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı %10.7 artarak 3.4 milyar dolar oldu. 2019'un son iş günü dolar 5.95 TL, avro 6.67 TL, sterlin ise 7.84 TL idi. 2020'de aynı tarihte ise dolar 7.35 TL, avro 9.02 TL, sterlin de 10 TL idi. 2020'de TL dolar karşısında %23.5, avroda 35.2, sterlin karşısında ise 27.6 oranında değer yitirdi. Aralık 2019'da %20.2 olan geniş tanımlı işsizlik oranı Mayıs'ta %25.1'e çıktı. Ekim 2020'de bu oran %22.5'e gerilerse de Kasım'da %24.8'e yükseldi. Kasım ayındaki geniş tanımlı toplam işsiz sayısı da 8.939.000 kişi olarak gerçekleşti.
Taha Akyol, 5 Mart tarihli Karar gazetesinde Erdoğan nasıl bir anayasa istiyor başlıklı yazısına yer veriyor. Yeni anayasa yapımı konusunda Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi lideri Erdoğan'ın insan hakları eylem planı töreninde söylediği şu: hak ve özgürlükler temelinde hazırlanmış yeni ve sivil bir anayasa, milli iradenin üstünlüğü esasına göre hazırlanacak yeni bir toplumsal sözleşme metni diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Evvela Cumhurbaşkanı mevcut anayasadaki hangi hak ve özgürlükleri yetersiz buluyor, bu bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklaması olmadı. Hatta tam aksine iktidarın mevcut anayasadaki hak ve özgürlükleri daha da sınırlamak istediğini gösteren veriler var. Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü anayasadaki hak ve özgürlüklere aykırı bularak iptal ettiği kanunlar, bireysel başvurulardaki hak ihlali kararları, uluslararası sıralamalarda Türkiye'nin yeri, anayasa hukuku bakımından milli iradenin üstünlüğü esasına göre hazırlanmış anayasa kavramı fevkalade önemlidir. Bu kavram nasıl anlamalıyız? Erdoğan'ın kendisinin açıklamaları var. Mesela, egemenlik Anayasa Mahkemesi'nin de değildir, egemenlik milletindir. Hiç kimse, hiçbir kurum kendisini milletin üzerinde, milletin, meclisin üzerinde, özellikle de siyaset kurumunun üzerinde görmemelidir. Milli irade seçim sandığında belirlenir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tecelli eder. 2 Aralık 2014. Bu durumda mesela Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecelli eden milli iradenin çıkardığı kanunları denetlemesini, iptal etmesini hukuken nasıl izah edeceğiz? Çağımızda ise demokrasinin olmazsa olmaz iki şartı hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkeleridir. İşte çağımızda meclisin çıkardığı kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen ve siyasetin üstünde yer alan bağımsız anayasa mahkemeleri vardır. Eğer milli irade sadece meclise tecelli ediyorsa, milli iradenin üstünlüğü esasına göre hazırlanmış anayasada Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın yeri ne olacak? Milli irade veya milli hakimiyet sadece mecliste tecelli etmez, yargıda da tecelli eder. Milli irade veya milli egemenlik yasama, yürütme ve yargı erklerinde oluşur. Evet, yargı erki de bir egemenlik yetkisidir. Meclis kanun çıkarırken milli iradenin yasama yetkisini kullanır, Anayasa Mahkemesi bir kanunu iptal ederken milli iradenin anayasal yargı yetkisini kullanır.
Esmender Korkmaz, 5 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyon vergisi ödüyoruz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2020 gayri safi yurt içi hasılada büyüme oranı %1,8 oldu ve fakat fert başına gelir artışı %1,24 oldu. 2019'da da fert başına gelir %0,49 oranında düşmüştü. Pandemi veya yanlış yönetim ama sonuç değişmiyor. Son yıllarda kişi başına gelir artışı olmadı. Halen işçi çıkarma yasağı var ve fakat işçileri çalıştıran şirketler zor durumdadır. Bu sene yasak kalkınca şapka düşecek, kel görünecek, 3 kişiden birimiz işsiz olacağız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şimdi bunların üstüne bir de %15,6'ya çıkan enflasyon bindi. Enflasyon da halkı yoksullaştırma aracı olarak çalışıyor. Toplumsal refahın ve kalkınmanın ön şartı ekonomik istikrardır. Ekonomik istikrar için iktisadın 3 ayağının dengede olması gerekir: üretim, istihdam, bölüşüm. Dahası iktisat, maliye ve istihdam politikalarının da planlama içinde koordineli uygulanması gerekir. Türkiye'de son 18 yıldır her şey günübirlik düşünüldü. Bu nedenle hem enflasyon önlenemedi hem de enflasyon ilave bozucu etkileri ortaya çıktı. Sabit gelirlilerin gelirini enflasyona göre düzeltemezseniz veya enflasyon altında düzeltirseniz bu kesimin satın alma gücü düşer. Türkiye'de ortalama TÜFE, sabit gelirlilerin geçinme endeksinin altında kaldığı için bu kesim yoksullaştı. Söz gelimi 2020 yıllık TÜFE oranı %14,60 oldu. Yıllık gıda enflasyonu ise %20,61 oldu. Merkez Bankası her zaman gıda fiyatlarındaki artış enflasyon nedenlerinden biri olarak gösteriyor. Enflasyon düşük çıksın diye TÜFE harcama sepeti içinde daha önce %26 oranında olan gıdanın payını %22,77'ye düşürdü. Bu hesapla 2020 yılında %14,60 olan TÜFE'de gıdanın katkısı 3,3 yüzdelik puandır. Gıdanın işçi ve memurun ve düşük gelirli grupların harcama sepeti içindeki payı ise %45'tir. Bu hesaba göre harcama sepeti içindeki diğer harcama kalemlerinin TÜFE etkisi aynı orana göre kalırsa 2020 geçinmeyen temel olacak TÜFE oranı 3 yüzdelik puan daha fazladır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Fahriye Ünsal isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Uğruna büyük mücadeleler verdiğimiz İslam bizden aklımızı kullanmamızı ve olayları irademizin süzgecinden geçirerek iyi olanı kötü olandan ayırt etmemizi istiyor. İslam bize adalete titizlikle tutunmamızı ve bu konuya ihtimam gösterip körleşmememizi emrediyor. Dolayısıyla bizler çevremizde tanık olduğumuz israf, gösteriş, kibir, torpilcilik, adam kayırma ve dünyevileşme hastalığına karşı duyarsız kalamayız. Sadece mesafe almakla da yetinemeyiz. Gerektiğinde risk alıp bu yolun doğru olmadığını ifade edebilmeliyiz. Kendilerini dar bir alana hapseden ve duygusal anlamda özgürleşemeyen ebeveynlerimiz olayları sorgulamaktan hoşlanmıyor. Bunun yerine otoriteye biat ediyor ve buradan gelecek talimatları İslam'ın adalet terazisinden geçirmeden alıyor ve kabulleniyorlar. Güce koşulsuz tabi oluyor ve otoritenin doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış deyip sorumluluktan kaçıyorlar. Bu nesilden doğan çocuklar yani Z kuşağı ise olaylara ebeveynlerinden çok farklı bir kulvardan bakıyor ve kendilerine ulaşan malumatları analiz ediyor, sorguluyorlar. Teknolojinin kucağına doğan bu çocuklar çağın getirdiği avantajları ve dezavantajlar üzerinde taşıyor ve riskli bir geçitte yer alıyorlar.
Fahri Hanım'ın mektubu biraz uzun galiba. İsterseniz ben devam
evet,
edeyim.
Z kuşağıyla ilgili evet. Konuşuyor. Z kuşağı da son dönemlerin önemli üzerinde çok durulan kuşaktır. Yani çağımızın kuşağı demek istediği alfabeyle son Z kuşağı.
Her acaba şeyi... onlardan sonraki ne kuşağı olacak? Onu çok merak ediyorum.
Evet, onlar bana
Z
göre
plus
onlara...
mı olur acaba?
Yok, onlar belki de aydaki kuşak gibi bir şeyler.
Galiba.
Üzerindekini kabul etmeyenler.
Evet.
İsterseniz devamını
ben devam edeyim. Fahriye Hanım şöyle devam ediyor. Kuşaklar arası çatışmanın yoğun olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Nitekim gösterişi seven, talepkar, düşüncelerini ifade etmekten kaçınmayan, özgürlüğe düşkün, empati yetenekleri zayıf ve ben duygusuyla hareket eden Z kuşağı sakinleri otorite ile hiçbir zaman barışmadılar. Z kuşağı soru sorabilen, eleştiren, taleplerini ifade etmekten kaçınmayan bir nesil. Doğal olarak seslerini yükselten ve kendilerini yüksek bir perdeden seslenen siyasetçi ya da liderlere değil, paylaşan, dinleyen, anlayan liderlere itibar ediyorlar. Ne yazık ki geleneksel kültürün gölgesinde doğup büyüyen büyüklerimiz, yaşlarının getirdiği avantajları kullanarak bu çocuklara sözden kurşunlar yağdırıyor ve onları gözden düşürmeye çalışıyorlar. Oysa her dönemin içinde barındırdığı çıkmazlar, iyi ve kötü yanları mutlaka...